Birinci ayrım. Bu kitap Filios Stüdyosu'nda Getem için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Hayalet. Yazarı Joe Nesbo. Özgün adı Gianfert. Çevirmeni Dost Körpe. Türü roman. Doğan kitap 1. baskı Ağustos 2017. ISBN numarası 978-605-09-4542 ve 3. Bu kitap 511 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Eylül 2019. Arka kapak. Psikopat bir seri katili yakaladıktan sonra Hong Kong'a dönen Harry Hall, 3 yıl sonra hiç beklenmedik bir haber alır. Hayatının aşkı Raquel'in oğlu Oleg cinayetten tutuklanmıştır. Harry bir zamanlar babalık yaptı, Oleg'in katil olamayacağından emindir ve bunu kanıtlamak için Oslo'ya döner. Polislikten men edilen Harry tek başına giriştiği soruşturmada Oslo sokaklarına hükmeden bir uyuşturucu çetesinin peşine düşecek ve Oleg'i kurtarmak uğruna kendi hayatını tehlikeye atacaktır. Geçmişin hayaletleri ve en iyi dostu Jim Beam onu kovalarken. Harry'nin bugüne kadarki en sürükleyici ve kişisel yolculuğu. Müthiş hızlı, heyecanlı bir hikaye, bağımlılık yapan sürükleyici bir roman, Los Angeles Times. Joe Nesbo, 1960'da Oslo'da doğdu. Norveç Ekonomi Üniversitesi'nde ekonomi ve işletme okudu. Dedektif Harry Hall polisiyeleriyle dünya çapında ün kazanan ve kitapları 51 dile çevrilen Nesbo, çocuk kitapları da yazdı. Aynı zamanda Dee Derre Rock grubunun solisti ve şarkı yazarıdır. Yazarın Nemesis 2013, Şeytan Yıldızı 2014, Kurtarıcı 2015, Kartlan Adam 2015, Leopar 2016 ve Yarasa 2016 adlı romanları Doğan Kitap tarafından yayınlanmıştır. Birinci Kitap. Birinci Bölüm. Tiz sesler onu çağırıyordu. Oslo şehir merkezinde gecenin tüm diğer seslerini, pencerenin dışından mütemadiyen gelen araba uğultusunu, uzaklardan gelen ve yükselip alçalan siren sesini, civarda çalmaya başlamış kilise çanlarının sesini akustik mızraklar gibi deliyorlardı. Dişi fare yiyecek aramaya gitti. Mutfak zeminindeki kirli linolyumda burnunu gezdirdi. Sesleri şimşek hızıyla saptayıp 3 kategoriye ayırıyordu. Yenilebilir, tehlikeli veya hayatta kalmakta faydasız. Gri sigara külünün keskin kokusu, bir hidrofil pamuk parçasındaki kanın şeker gibi tatlı aroması, bir şişe kapağındaki Ringnes biranın acı kokusu, başta Makarov tabanca için üretilen ve bu tabancanın adını alan 9'a 18 milimetrelik kurşun mermi için tasarlanmış boş bir metal kovandan sızan kükürt, güherçile ve karbondioksit gazı molekülleri, Rus İmparatorluğu'nun kartal armasını taşıyan sarı filtreli ve siyah kağıtlı, hala için için yanan sigaranın dumanı. Tütün yenilebilirdi ve işte oradaydı. Leş gibi alkol, deri, yağ ve asfalt kokusu. Bir ayakkabı fare onu kokladı. Onun gardıroptaki ceket, o petrol kokan, yapımında kullanılan çürümüş hayvanın kokusunu taşıyan ceket kadar kolay yenilebilir olmadığına karar verdi. Sonra fare beyni karşısındaki şeyi fiziksel güç kullanarak aşmaya odaklandı. Ayakkabının iki yanından da sıkışarak geçmeyi denemişti. Ama uzunluğu sadece 25 santim, ağırlığı da yarım kilonun epey altında olmasına karşın başaramamıştı. Üstü duvara yaslı halde yan duran bu engel yuvanın girişini kapatıyordu. Ve farenin yeni doğmuş, kör, tüysüz 8 bebeği onun sütünü arzulayarak giderek daha yüksek sesle bağırıyorlardı. Et dağından tuz, ter ve kan kokuları geliyordu. Bu bir insan bedeniydi, canlı bir insandı. Farenin hassas kulakları aç bebeklerinin ciyaklamaları arasında hafif kalp atışları duyabiliyordu. Korkuyordu ama seçme şansı yoktu. Yavrularını beslemesi tüm tehlikelerden, tüm çabalardan, diğer tüm içgüdülerinden önemliydi. Burnunu kaldırıp çözümün gelmesini bekledi. Kilise çanları şimdi insan kalbiyle uyumlu çalıyordu. Bir vuruş, iki, üç, dört, fare dişlerini gösterdi. Temmuz, lanet olsun. Temmuz da ölmemeli. Gerçekten kilise çanlarını mı duyuyorum? Yoksa o kahrolası kurşunlarda halüsinojenler mi vardı? Tamam buraya kadarmış, hem ne fark eder ki? Ha burada, ha orada, ha şimdi, ha sonra. Ama Temmuz'da ölmeyi cidden hak ettim mi? Kuşlar cıvıldarken, şişeler tokuşturulurken, aker selvada kahkahalar koparken ve pencerenin hemen ardında lanet olası yaz neşesi hüküm sürerken, hastalıklı bir keş evinin zemininde, vücudumda her şeyin, yaşam, saniyeler ve beni bu noktaya getiren her şeyin anılarının dışarı aktığı fazladan bir delikle yatmayı hak ettim mi? Önemli ya da önemsiz her şey, kısmen önceden belirlenmiş ve rastlantısal olaylar demeti. Bu ben miyim? Hepsi bu mu? Hayatım bu mu? Planlarım vardı değil mi? Şimdi ise hayatım tozla dolu bir çanta sadece. Komik olmayan bir espri. Öyle kısa ki tamamını şu çılgın çan susmadan anlatabilirim. Cehennem ateşleri. Ölürken bu kadar acı çekildiğini kimse söylemedi. Şimdi orada mısın baba? Gitme, şimdi olmaz. Dinle bak, espri şöyle. Adım Gusto. 19 yaşına dek yaşadım. Sen kötü bir kadınla yatan kötü bir adamdın. 9 ay sonra da ben doğdum. Ve daha baba dememe fırsat kalmadan üvey ailemin yanına postalandım. Orada da olabildiğince sorun çıkardım. Beni boğucu battaniyeyle iyice sarmaladılar. Sadece ve sakinleştirmek için ne istediğimi sordular. Lanet olası bir dondurma. Senin ve benim gibi insanların eninde sonunda vurulacağından, haşere gibi kökümüzün kazılacağından, çürüme ve hastalık yaydığımızdan, fırsatını bulunca fare gibi ürediğimizden haberleri yoktu. Bütün suç kendilerindeydi ama onlar da bir şeyler istiyordu. Herkes bir şeyler ister. Üvey annemin ne istediğini gözlerinden ilk anlayışımda 13 yaşındaydım. Öyle yakışıklısın ki Gusto dedi. Banyoya girmişti, kapıyı açık bırakmıştım. Sesi duymasın diye de duşu açmamıştım. Dışarı çıkmadan önce tam bir saniye fazladan öylece durdu. Güldüm çünkü artık biliyordum. Yeteneğim bu baba. İnsanların ne istediğini görebiliyorum. Bu konuda sana mı çektim acaba? Sen de mi öyleydin? O çıkınca boy aynasında kendime baktım. Bunun yakışıklı olduğumu ilk söyleyen o değildi. Diğer oğlanlardan daha çabuk gelişmiştim. Uzun boyluydum, sırım gibiydim. Daha şimdiden geniş omuzlu ve kaslıydım. Saçım öyle siyahtı ki ışıldıyor, sanki her ışığı yansıtıyordu. Elmacık kemiklerim çıkıktı, çenem köşeliydi. Doyumsuz bir ifade taşıyan büyük bir ağzım vardı. Ama dudaklarım kız dudağı gibi dolgundu. Cildim yumuşak ve bronzdu. Gözlerim siyaha kaçan kahverengiydi. Sınıftaki çocuklardan biri kahverengi sıçan demişti bana. Didrik, adı buydu galiba. Konser piyanisti olacaktı. 15'ime basmıştım ve Didrik o lafı sınıfta bağırarak söylemişti. Şu kahverengi sıçan doğru dürüst okuma bile bilmiyor. Gülüp geçmiştim. Öyle demesinin sebebini biliyordum tabii. Onun ne istediğini biliyordum. Camilla. Didrik ona gizliden gizliye aşıktı. Camilla ise bana aşık olduğunu pek gizlemiyordu. Sınıf partisinde kazağının altında ne olduğunu hissetmek için onu bir kere ellemiştim. Pek de bir şey yoktu. Birkaç oğluna bundan bahsettim. Didrik de bunu duymuş olacak ki beni ayak altından çekmeye karar verdi. Popüler olmayı filan pek umursamam ama onunki dayılanmaktı. Bu yüzden motosiklet kulübünden olan Tutu'ya gittim. Okulda onlar için esrar satıyordum ve işimi düzgün yapmam için bana saygı duyulması gerektiğini söyledim. Tutu Didrik meselesini halledeceğini söyledi. Daha sonra Didrik iki parmağını erkekler tuvaleti kapısının üst menteşesinin altına sıkıştırmayı nasıl becerdiğini herhangi bir kişiye açıklamaya reddetti. Ama bir daha asla bana kahverengi sıçan demedi. Konser piyanisti de olmadı. Evet, lanet olsun, çok acıyor. Hayır, teselliye ihtiyacım yok baba, mala ihtiyacım var. Son bir kez kullanayım. Ondan sonra hiç sorun çıkarmadan bu dünyayı terk edeceğim. Söz veriyorum. İşte kilise çanı tekrar çaldı baba. İkinci bölüm. Bangkok'tan gelen SK-459 sefer sayılı uçak Oslo'nun ana havalimanı Gardermoen'un pistinde ilerleyerek 46 numaralı kapının yanından ayrılmış park alanına girerken vakit neredeyse gece yarısıydı. Kaptan pilot Tord Schultz fren yaparak Airbus 342 tamamen durdurdu. Sonra yakıt beslemesini çabucak kesti. Jet motorlarının metalik iniltisi giderek kalınlaşan frekanslarla yavaşlayıp sevecen bir homurtuyla son buldu. Tort Schultz'un gözleri kendiliğinden saate çevrildi. İniş anından beri 3 dakika 40 saniye geçmişti. İniş 12 dakika erken gerçekleşmişti. Tort Schultz ve yardımcı pilotu motor durdurma ve park prosedür listesini kontrole giriştiler. Çünkü uçak gece boyunca orada kalacaktı. Yüküyle birlikte Tort Schultz seyir defterini yer aldığı evrak çantasını karıştırdı. Eylül 2011. Yağmur mevsiminin hala sürdüğü Bangkok'un havası her zamanki gibi sıcak ve nemliydi. Tort Schultz memleketini ve sonbaharın ilk serin akşamlarını özlemişti. Eylül'de Oslo. Yeryüzünde buradan daha iyi bir yer yoktu. Tort Schultz kalan yakıt için form doldurdu, yakıt faturası. Tort Schultz bunu açıklamanın bir yolunu bulmak zorunda kalmıştı. Amsterdam ve Madrid uçuşlarından sonra ekonomik olmayacak kadar hızlı uçmuştu. Zamanında gitmek için binlerce kronluk yakıt harcamıştı. Sonunda amiri ona fırça atmıştı. ''Neye yetişmeye çalışıyordun ki?'' diye bağırmıştı. ''Aktarmalı uçuş yapan yolcun yoktu.'' Tort Schultz reklam sloganını mırıldanmıştı. ''Dünyanın en dakik havayolu şirketi.'' ''Dünyanın en batık havayolu şirketi asıl. Bundan iyi açıklama bulamadın mı?'' Tort Schultz omuz silkmişti. Ne de olsa gerçek sebebi yakıt nozullarını şahsi bir iş yüzünden açtığını söyleyemezdi. Ona verilen sefer Bergen, Trondheim ve Stavanger seferi. Bu yolculuğu diğer pilotlardan birinin değil, onun yapması son derece önemliydi. Yaşı ilerlediğinden ona bağırıp çağırmaktan başka bir şey yapamazlardı. Ciddi hatalar yapmaktan kaçınmıştı, sendika tarafından kollanıyordu. Çift beşe yani 55 yaşına ulaşıp emekli olmasına da yalnızca birkaç sene kalmıştı ve bu her koşulda olacaktı. Tort Schultz iç geçirdi. Durumunu düzeltmek, dünyanın en batık pilotu haline gelmemek için birkaç senesi vardı. Seyir defterini imzalayıp kalktı ve bronz tenli pilot çehresindeki inci gibi beyaz dişlerini yolculara sergilemek için kokpitten çıktı. Gülümseyişi onlara kendisinin güven abidesi olduğunu söyleyecekti. Pilot, bu mesleki ünvan bir zamanlar ona başkalarının gözünde saygınlık kazandırırdı. O zamanlar erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla herkesin o sihirli pilot sözcüğünü duyunca ona baktıklarını ve yalnızca karizmasını, fütursuzluğunu ve çocuksu cazibesini değil, kaptan pilot olarak dinamizmini, soğukkanlılığını ve titizliğini, üstün zekasını ve fizik kurallarına, sıradan ölümlülerin içsel korkularına meydan okuyan cesaretini de keşfettiklerini görürdü. Ama bu çok eskidendi. Artık onu haklı olarak otobüs şoförü gibi görüyor, en ucuz Las Palmas biletinin ne kadar olduğunu ve Lufthansa'nın koltukları arasında daha fazla bacak mesafesi bulunmasının sebebini soruyorlardı. Canları cehennemeydi. Hepsinin canı cehennemeydi. Tort Schultz çıkış kapısında uçuş personelinin yanında dururken dikilip gülümsedi ve İngilizce yayman Texas ağzıyla ''Tekrar hoş geldiniz hanımefendi'' dedi. Aldığı karşılık onaylayıcı bir gülümsemeydi. Bir zamanlar böyle gülümsendiğinde geliş peronunda buluşma ayarlayabilirdi. Bunu yaptığı olmuştu da Cape Town'dan Alta'ya dek kadınlarla, birçok kadınla. Sorun buydu. Çözüm de kadınlar. Birçok kadın, yeni kadınlar. Peki ya şimdi? Pilot şapkasının altındaki alnı açılmaktaydı ama ısmarlama üniforması boylu boslu ve geniş omuzlu bedenini gösteriyordu. Uçuş okulunda savaş pilotu eğitimi almasına izin verilmemesinin ve sonunda Hercules'ta kargo pilotu, gökyüzünün yük beygiri olmasının sebebinin bu olduğunu düşünmüş, suçu fiziğine yıkmıştı. Memleketindekilere omurgasının birkaç santim fazla uzun olduğunu ve Starfighter, F-5 ve F-16'ların kokpitlerine ancak cücelerin sığabileceğini söylemişti. İşin gerçeği ise rakiplerinin ondan üstün olmasıydı. Bedeni o zamanlardan kurtarmayı başardığı, dağılmamış, un ufak olmamış tek şeydi. Evliliklerinin aksine, ailesinin, arkadaşlarının. Bu nasıl olmuştu? Bütün bunlar olurken kendisi neredeydi? Cape Town'da veya Alta'da bir otel odasındaydı muhtemelen. Barda içtiği, cinsel gücü öldüren içkilerin etkisini dengelemek için kokain çekiyordu. Penisi de onun olmadığı ve asla olmayacağı her şeyi telafi etmek için tekrar hoş geldiniz hanımefendi modu sergileyecek halde değildi. Tort Schultz'un gözü koridordan yaklaşan bir adama ilişti. Adam başı eğik yürümesine karşın diğer yolculardan epey uzun görünüyordu. Tort Schultz'u andıran bir şekilde sırım gibi ve geniş omuzluydu ama ondan daha gençti. Üç numaraya vurulmuş sarı saçı fırça gibi dik dikti. Norveçli'ye benziyordu ama yurduna dönen bir turistten çok yurt dışında yaşayan bir Norveçliydi muhtemelen. Güneydoğu Asya'da uzun süre kalmış beyazların uçuk grimsi ten rengine sahipti. Hiç şüphesiz ısmarlama olan kahverengi keten takım elbisesi ona klas, ağırbaşlı bir hava katıyordu. Belki de iş adamıydı. Piyasaların çok iyi olmaması sebebiyle ekonomi sınıfında yolculuk etmişti. Ama Tort Schultz'un bu kişiye odaklanmasının sebebi adamın takım elbisesi veya boyu değildi. Yara iziydi. Adamın sol ağız kenarından başlayıp gülümseme şeklinde, orak biçiminde neredeyse kulağına dek uzanıyordu. Grotesk ve tuhaf bir şekilde etkileyiciydi. Görüşürüz. Tort Schultz irkildi ama ancak adam geçip giderek uçaktan çıktıktan sonra tepki verebildi. Adamın yeni uyandığı hırıltılı boğuk sesinden ve kanlı gözlerinden anlaşılıyordu. Uçak boştu. Temizlik personeli piste park edilmiş minibüsten sürü halinde iniyordu. Tort Schultz minibüsten ilk inen kişinin tıknaz Rus olduğunu fark etti. Sırtında şirket logosunu, yani Solox taşıyan sarı, reflektörlü yelek giymiş adamın basamakları hızla çıkmasını seyretti. Görüşürüz. Koridordan uçuş ekibi merkezine doğru yürüyen Tort Schultz'un beyni bu sözcüğü tekrarladı. Hosteslerden biri Tord'un Samsonite marka tekerlekli valizini göstererek ''Üstünde uçuş çantanız yok muydu?'' diye sordu. Tort kadının adını hatırlayamadı. Mia mıydı, Maya mıydı? Her halükarda Tort geçen yüzyıl en az bir kez bir duraklama noktasında onunla yatmıştı. Yoksa yatmamış mıydı? ''Hayır'' dedi. ''Görüşürüz, tekrar görüşürüz anlamında mıydı? Yoksa gözünün Tord'un üstünde olduğunu mu ima etmişti?'' Uçuş ekibi merkezinin girişindeki bölmeli kısımdan geçtiler. Teorik olarak burada sürprizleri bulmaya hazır bir gümrük memuru için yer vardı. Ama Tord'un buradan her 100 geçişinin 99'unda bölmeli kısmın ardındaki koltuk boş oluyordu. Ve Tord asla havayolu şirketinde çalıştığı 30 sene boyunca tek bir kez bile durdurulup aranmamıştı. Görüşürüz. Seni gayet iyi görüyorum dercesine ve kim olduğunu görebiliyorum. Tort Schultz kapıdan hızla geçerek merkeze doğru yürüdü. 1. Ayrımın sonu. Sayfa 17.